Ayrım 7.
Onlar bana o kadar hızlı tercüme edilmek zorundaydı ki öğretmenin kişisel karakteri hakkında bilgi sahibi olamıyordum. Kafamda düşünceler sanki bir köpek tavşanı kovalıyormuş gibi öyle hızlı geçiyordu ki bazılarını kaçırıyordum. Fakat bu yolla olsa da not tutan diğer kızlardan daha kötü durumda olduğumu düşünmüyordum. Eğer zihin, işitme ya da kelimeleri kağıda dökme işleviyle meşgulse, kişinin konuya ya da sunuluş biçimine fazla da dikkat edebileceğini sanmıyorum. Dersler sırasında not tutamıyordum. Ellerim dinlenmekle meşguldü. Çoğunlukla eve gittiğim zaman derslerden ne hatırlıyorsam yazıyordum. Egzersizleri, kompozisyonları, testleri ve sınavları kendi daktilom ile yazıyordum. Bu yüzden hocalarım benim ne kadar bildiğimi anlamakta güçlük çekmiyorlardı. Harfleri değişebilen bir daktilo kullanıyordum. Yunan harfleri, matematiksel işaretler ve Fransızca vurgulamaların bir kısmı vardı. Böyle bir daktilom olmasaydı koleje gidebileceğim konusunda kuşkuluydum. Çeşitli derslerde gereksinilen kitapların çok azı körler için basılmıştı. Bu yüzden onları ellerime heceletmek zorundaydım. Bu nedenle derslerimi hazırlamak için diğer kızlardan daha fazla zamana ihtiyacım vardı. Bazen öteki kızlar dışarıda güler, şarkı söyler ve dans ederken birkaç bölümü okumak için saatler harcamak zorunda kalmak beni çok üzerdi. Buna rağmen mutsuzluğumu daima gülerek kontrol ederdim. Hepsinden öte, gerçek bilgiler kazanmak isteyen herkes, yalnız başına göğüslemek zorunda olduğu zorluklarla karşılaşır. Öğrenmenin kolay yolu yoktur ve bu yolu elimden gelen en iyi yoldan tırmanmak zorundaydım. Çoğu kez geri kaldım, düştüm, duraksadım. Ansızın gizli zorluklara takıldım. İdealimi yitirdim. Tekrar yakalayıp elde tuttum. Ancak bir şeyler kazandıkça cesaretim arttı, hevesim arttı, daha yükseğe tırmandım. Ve daha geniş bir bakış açısıyla görmeye başladım. Ancak bu mücadelelerde her zaman tek başıma değildim. Nazik arkadaşlarım bana yardım ederlerdi. Kabartma yazı ile yazılması gereken kitaplarımın çoğunu temin ediyorlardı. Onların düşünceli davranışları bana çok yardımcı oluyor ve beni cesaretlendiriyordu. Geçen yıl Radcliffe'deki ikinci yılımda İngilizce kompozisyon, İngiliz edebiyatı olarak İncil, Amerika ve Avrupa devletleri ile Latince şiirler ve oyunlar okumuştum. Sınıf kompozisyonda en zevkli durumdaydı. Çok canlıydı. Dersler daima ilginç ve nükteli geçiyordu. Öğretmen Mr. Charles Thompson, öğrencilerin edebiyatın tazeliğini ve gücünü görmelerine evvelce tanıdığım herkesten daha fazla yardımcı oluyordu. Bir saat gibi kısa sürede, gereksiz açıklamalara başvurulmadan öğrencilerin, büyük yazarların ortaya koydukları güzellikleri yudumlamalarına izin verilirdi. Onların güzel düşüncelerinin zevkine varır, mükemmelliğe kısa bir bakışla baktığınız duygusuyla evinize dönerdiniz. Bu yıl en mutlu yılım. Çünkü özellikle beni ilgilendiren konuları çalışıyorum. Ekonomi, Elizabeth dönemi edebiyatı. Profesör George yönetiminde Shakespeare, Profesör Royce yönetiminde felsefe tarihi. Felsefe kişiye, geçmişte düşünen insanları anlama ve onlara yakınlık duyma yollarını öğretir. Kişi, evvelce kendisine yabancı ve makul görünmeyen düşünce yollarına aşina olur. Fakat kolej, benim kafamda canlandırdığım gibi düşünmenin büyük dünyası değildi. Orada insan, büyüklük ve zeka ile yüz yüze gelemez, hatta onların canlı dokunuşunu dahi hissedemez. Onlar oradadır. Bu bir gerçektir. Fakat kuru ve cansız bir görünümdedir. Onları ayrı ayrı ele alıp inceleyerek sadece iyi bir taklitçi değil, aynı zamanda iyi bir yazıcı yetiştirdiğimizden emin olmalıyız. Bana öyle geliyor ki öğrencilerin birçoğu edebiyat dalında önemli eserlerden hoşlanmamızın, bunları anlıyor olmamızdan çok bunlara olan sempatimize bağlı olduğunu unutuyorlar. Onların karmaşık açıklamalarını anlamak zordur. Fazla olgunlaşan meyvenin dalından düştüğü gibi aklımıza da onları düşürür. Bir çiçek ve onun gelişme süreci hakkında her şeyi bilmek ve yine de güneş ışığında onun güzelliğini değerlendirememek mümkündür. Kendi kendime üzüntüyle defalarca sorarım. Bu açıklamalar ve teorilerle neden ilgilenmek zorundayım? Onlar kafamda havayı kanatlarıyla döven kör kuşlar gibi acımasızca uçuşup duruyorlar. Okuduğumuz ve hakkında bilgi sahibi olduğumuz meşhur kitapları kastetmiyorum. Ben yalnızca bir şey öğretmek için yapılan uzun kritik açıklamaları kastediyorum. Ki bunlar konuların insan sayısı kadar çok olduğunu göstermektedir. Fakat Profesör Kittredge gibi büyük bir eğiticinin açıklamaları kör bir insana görme duyusunu yeniden kazandırmış gibidir. O büyük şair Shakespeare'i geri getirmiştir. Öğrenmem gereken şeylerin yarısını unutmak istediğim zamanlar olmuştur. Sanırım bir günde değişik dillerden ve değişik konuları olan 4 ya da 5 kitabı okumak imkansızdır. Kişi test ve sınavları düşünerek acele ve huzursuz olarak okursa, pek de yararlı görünmeyen birçok bilgiyle hafızası boşu boşuna doldurulmuş olur. Şu anda benim kafam o kadar çok farklı şeyle dolu ki onları hiçbir zaman bir düzene koyamayacağımı hissediyorum. Her ne zaman kendi kafamın krallığına girsem kötü ruhlar tarafından kovalanıyormuş gibi hissederim. Kolejde tapmak üzere geldiğim tanrıları mahvetmek gibi kötü düşüncelere kapılırım. Bana göre sınavlar kolej hayatının en kötü dönemidir. Onlarla birçok kere karşılaşmama ve savaşmama rağmen tekrar tekrar karşıma çıkıp beni cesaretimi yitirinceye kadar tehdit ederler. Sınav öncesi günler kafanızı olabildiğince olay ve zaman isimleriyle doldurmakla geçer. Öyle ki kendinizi ve kitapları denizin dibine fırlatmak istersiniz. En sonunda korkunç saat gelir. Kendinizi hazır hissediyorsanız ve gerekli olduğu anda ihtiyacınız olan bilgiyi verebilirseniz şanslısınızdır. Çok can sıkıcı bir şey vardı ki o da ihtiyacınız olduğu zaman hafızanız sanki uçacakmış gibi görünür. Ne güçlüklere katlanarak öğrendiğiniz gerçekler onlara ihtiyacınız olduğu anda sizi yarı yolda bırakacakmış gibidir. Hus ve çalışmaları hakkında bilgi veriniz. Hus kimdi ve ne yaptı? Bu isim acayip bir biçimde bir şeyler hatırlatıyor. Bir sepet dolu kumaş parçasından bulmak istediğiniz küçük bir ipek parçayı arar gibi bildiğiniz bütün tarih bilgilerini yoklarsınız. Onun kafanızda bir yerlerde olduğundan eminsinizdir. Çünkü bir başka şey ararken ona rastlamışsınızdır. Fakat o şimdi nerededir? Bütün küçük bilgi parçacıklarını ortaya koyarsanız, muharebeleri, savaşları, yenilikleri, devrimleri ve yönetim sistemlerini. Fakat Hus nerededir? Sınav kağıdında yer almayan bildiğiniz bütün şeyler sizi şaşırtır. Sonuç olarak ümitsizlik içinde sepeti alır ve her şeyi dökersiniz. Aradığınız köşede sessizce kendi düşüncelerine dalmış, size nasıl güçlük çıkardığını bilmeden oturmaktadır. İşte tam o anda öğretmen size zamanın bittiğini söyler. Büyük bir hoşnutsuzlukla kağıdınızı bırakır ve kafanızda profesörlerin sorulanın rızasını almadan soru sorma haklarından kurtulmak için devrimci planlar yaparak evin yolunu tutarsınız. Bu bölümün son 2 veya 3 sayfasında bahsettiğim düşüncelerimin insanların bana gülmelerine yol açtığını sanıyorum. Ancak kelimeler o sıkışıklık dünyasını, kafadan fikirlerin acele geçirilişini o kadar iyi anlatıyor ki onları değiştirmeyeceğim. Bu, kolej ile ilgili düşüncelerimin değiştiğini anlatmanın bana göre bir yoludur. Radcliffe'deki günlerim gelecekte de devam ediyordu. Yine de gerçek dışı bir rüya gibiydi. Onlar o güzel nitelikleri yitirdiler. Fakat öyle çok şey öğrendim ki koleje devam etme deneyimini yaşamasaydım bütün bunları hiçbir zaman bilemeyecektim. Onlardan biri bize eğitimimizi kırda bir yürüyüş yapar gibi sürdürmemizi öğreten o değerli sabretme bilimidir. Acele etmemeliyiz ve zihnimiz her türlü etkiye açık olmalıdır. Böyle bir bilgi ruhumuzu derin düşüncelerle doldurur. Biri bilgi kuvvettir demiştir. Fakat bana göre bilgi mutluluktur. Çünkü bilgi sahibi olmak yanlıştan doğruyu öğrenmek ve alçaktan yükseğe çıkmaktır. Çeşitli zamanlarda ve çeşitli yerlerde yaşamış olan kişilerin düşüncelerini ve yaptıkları işleri bilen kişi, yüzyıllar ötesinden bu insanlara yakınlık ve sempati duyar. İnsanların yapmaya çalıştıkları işlerdeki soyluluğu hissedemeyen kişi mutlaka sağır olmalıdır. 11. Bölüm. Şimdiye kadar yaşantımda geçen olaylardan bahsettim. Fakat kitaplara, yalnızca okuyucusuna zevk verdiği ve bilgi kaynağı olduğu için değil, aynı zamanda diğer insanların gözleri ve kulakları yoluyla elde ettikleri şeyler hakkında bana bilgi verdikleri için nasıl bağlandığımı daha anlatmadım. Gerçekten de benim eğitimimde kitaplar diğer insanlarınkinden daha çok önem taşır. Bu yüzden okumaya başladığım zamana tekrar döneceğim. İlk hikayemi Mayıs 1887 yılında 5 yaşındayken okudum. O günden bu yana hevesli parmaklarımın ulaşabildiği her şeyi okurum. Evvelce de söylediğim gibi öğrenimimin ilk yıllarında düzenli olarak çalışmadım. Aynı şekilde herhangi bir kurala göre de okumadım. Başlangıçta kabartma baskı ile yazılmış yalnızca birkaç kitabım vardı. Yeni başlayanlar için okuma parçaları, çocuklar için hikayeler ve yeryüzü hakkında Dünyamız adlı bir kitap. Sanıyorum hepsi bu kadardı. Fakat kelimeler yıpranıp yassılarak zor okunur hale gelinceye kadar tekrar tekrar okudum. Bazen Miss Sullivan anlayacağımı bildiği küçük hikaye ve şiirleri elimi heceleyerek okuyordu. Fakat ben kendi kendime okumayı tercih ediyordum. Çünkü beni memnun eden şeyleri tekrar tekrar okumaktan hoşlanıyordum. Boston'u ilk ziyaretim sırasında biraz daha okumaya başladım. Her günün bir bölümünü Perkins Coerlan Enstitüsü'nün kütüphanesinde geçirmeme izin veriliyordu. Kitaplığın birinden diğerine dolaşıyor ve ilgime hangi kitap çektiyse alıyordum. Bazen bir sayfada yalnızca bir ya da iki kelime anlamama rağmen istekle okuyordum. Kelimelerin kendileri beni ilgilendiriyordu. Okuduğumu hatırlamak için bilinçli bir çaba göstermiyordum. Fakat cümleler anlamlarını bilmesem de kafamda yer ediyordu. Daha sonraları konuşmaya ve yazmaya başladığım zaman bu kelime ve cümleleri öylesine doğal bir biçimde kullanıyordum ki, arkadaşlarım kelime hazinemin zenginliği karşısında şaşırmışlardı. Çok az anlasam bile birçok şiir ve kitaptan parçalar okumalıydım. O eski günlerde hiçbir şey okuyup bitiremeyeceğimi düşünüyordum. Daha sonra gerçekten anlayarak okuduğum ilk kitap olan Küçük Lord Fauntleroy'u keşfettim. Bir gün Miss Sullivan bana kütüphanenin bir köşesinde Kızıl Mektup adında bir kitap buldu. O zaman ben 8 yaşındaydım. Bana hikayedeki küçük kız Pearl'den hoşlanıp hoşlanmadığımı sordu. Anlamadığım bazı kelimeleri de açıkladı. Daha sonra bana kendisinde Kızıl Mektup'tan daha çok hoşlanacağıma emin olduğu küçük bir çocuk hakkında yazılmış güzel bir hikaye bulunduğunu söyledi. Hikayenin adı Küçük Lord'du. Gelecek yaz onu bana okumaya söz verdi. Fakat Ağustos'a kadar hikayeye başlayamadık. Deniz kıyısında kaldığım ilk haftalar keşif ve heyecanla öylesine doluydu ki kitapların varlığını unutmuştum bile. O sıralarda öğretmenim kısa bir süre için beni orada bırakarak Boston'daki bazı arkadaşlarını ziyarete gitmişti. Döndüğünde yaptığımız ilk şey küçük Lord'un hikayesine başlamak oldu. Bu ünlü çocuk kitabının ilk bölümlerini okuduğumuz yeri ve zamanı açıkça hatırlıyorum. Ağustos ayının ılık bir öğle üzeriydi. Evin az ötesinde iki çam ağacı arasında sallanan bir koltukta birlikte oturuyorduk. Hikayeye olabildiğince daha uzun bir öğleden sonra ayırabilmek için yemekten sonra dişlerimizi aceleyle fırçaladık. Dışarıdaki yerimize doğru otlar üzerinde aceleyle yürürken çekirgeler etrafımızda sıçrıyor ve eteklerimize tutunuyorlardı. Bana gereksiz bir zaman kaybı gibi görünmesine rağmen öğretmenimin bunların hepsini toplayıp atmakta ısrar ettiğini hatırlıyorum. Miss Sullivan burada olmadığı zaman kullanılmamış olduğu için koltuk çam yapraklarıyla doluydu. Ilık güneş çamlar üzerinde parlıyor ve tatlı kokularını etrafa yayıyordu. Hikayeye başlamadan evvel Miss Sullivan bana anlayamayacağımı bildiği şeyleri açıkladı, okurken de yabancı kelimelerin anlamlarını söyledi. Önceleri bilmediğim birçok kelime çıkıyordu. Bu yüzden de okuma sık sık kesiliyordu. Fakat olayı tam olarak anlayınca hikayeyle daha fazla ilgilenmeye başladım. Bu arada Miss Sullivan'ın gerekli bulduğu açıklamaları da korkarım ki pek fazla sabırla dinleyemedim. Parmakları bir kelime daha yazamayacak kadar yorulunca görme yeteneğimi yitirmekle neleri yitirdiğimi güçlü bir duyguyla anladım. Kitabı ellerimin arasına aldım ve kelimeleri hissetmeye çalıştım. O gün kitabı kendi kendime okuyabilmek için nasıl büyük bir arzu duyduğumu anlatamam. Daha sonra ısrarlı isteğim üzerine Mr. Anagnos bu hikayeyi kabartma yazıyla bastırdı ve ben onu neredeyse ezberleyinceye kadar tekrar tekrar okudum. Bütün çocukluğum boyunca küçük Lord benim tatlı ve nazik arkadaşımdı. Bu detayları sıkıcı olmayı göze alarak anlatıyorum. Çünkü bu kitabı okuyuşum daha önceki okuyuşlarımdan o kadar farklıydı ki. Kitaplara olan gerçek ilgimin başlangıcı olarak küçük Lord'u biliyorum. Daha sonraki 2 yıl boyunca evde ve Boston seyahati sırasında birçok kitap okudum. Şimdi hepsini hatırlayamıyorum ya da hangi sırayla okuduğumu bilmiyorum. Fakat onların arasında Yunan kahramanları, La Fontaine'in masalları, Hawthorne'ın kitabı, İncil hikayeleri, Shakespeare'den kuzunun hikayeleri, Dickens'ın ailesi, Pilgrimage'in gelişmesi, Robinson Crusoe, küçük kadınlar ve daha sonra Almanca olarak okuduğum güzel bir hikaye olan Heidi. Onları öğrencilik ve oyun çağı arasında bir zamanda okudum. Okudukça duyduğum zevk artıyordu. Bu kitapları çalışmak amacıyla okumuyordum. Hazinelerini ayaklarıma sermişlerdi ve güneşi ya da bir dostun sevgisinin benimsercesine onların sevgisini kabul ediyordum. Örneğin küçük kadınları seviyordum. Çünkü o kendimi görebilen ve duyabilen kız ve erkek çocuklara yakın hissetmemi sağlıyordu. Birçok bakımdan dünyadan öylesine kopuktum ki bu dünyada geçen olaylar hakkında kitaplar arasından bakarak bilgi sahibi olabilirdim ancak. Bitiremeyeceğimi düşündüğümden Pilgrim'in gelişmesi ve La Fontaine'in masallarına özellikle dikkat etmedim. Masalları önce bir İngilizce çeviriden okudum. Daha sonra kitabı tekrar Fransızca olarak okudum ve kelime tanımlamalarının açık seçik olmasına ve dilinin üstünlüğüne rağmen ben hala bu kitabı pek sevmedim. Nedendir bilmiyorum. Hayvanların konuşmaları ve insanlar gibi hareket ettikleri hikayeler bana çok cazip gelmiyor. Hayvanların acayip görüntülerini düşünüyor ve öğretmeleri beklenen ana temayı unutuyordum. Ayrıca La Fontaine yüksek ahlaki değerlerimize de pek uymamaktadır. Ona göre en büyük meziyetler muhakeme ve kendini sevmektir. Bütün masallardaki ana düşünce, insanların kendi kendilerini sevdiklerinden dolayı dürüst oldukları ve eğer kendini sevme, muhakeme ile yönlendiriliyorsa bunu mutluluğun izleyeceğidir. Şimdi bana göre kendini sevmek bütün kötülüklerin kaynağıdır. Ancak şüphesiz ki La Fontaine insanları gözleme konusunda benim sahip olabileceğimden çok daha fazla olanağa sahip olduğundan yanılıyor olabilirim. Fakat Orman Kitabı ve Bildiğim Vahşi Hayvanları severim. Hayvanların kendilerine büyük ilgi duyarım. Çünkü onlar gerçek hayvanlardır. İnsan gibi düşünülen hayvanlar değil. Kişi onların sevgi ve nefretlerine ilgi duyar. Komikliklerine güler ve üzücü durumlarına ağlar. Eğer bu olaylardan alınacak bir ders varsa, bu bizim farkına varamayacağımız bir biçimde ortaya konur. Eski dünyaya daima doğal bir sempati duyarım. Eski Yunan uygarlığı çok ilgimi çeker. Hayalimde Yunan tanrı ve tanrıçaları hala dünya üzerinde yürür ve insanlarla yüz yüze konuşur. Kalbimde ise bunlar içinden en sevdiklerime mabetler kurarım. Bana Yunan uygarlığını bu kadar çok sevdiren İlyada destanıdır. Bu destanı Yunanca olarak okumadan önce de Troy'un hikayesini az çok biliyordum. Bu yüzden biraz gramer öğrendikten sonra Yunanca kelimeleri anlamakta pek fazla güçlük çekmedim. İster Yunanca, isterse İngilizce yazılmış olsun, büyük şiirleri anlamanın en iyi yolu onları sempati dolu bir kalp ile okumaktır. Keşke şairlerin büyük yapıtlarına kendi uzun açıklamalarını ekleyen eleştirmenler bu basit gerçeği bilseler. Kişi güzel bir şiiri anlamak ve değerlendirebilmek için her kelimeyi açıklayamayabilir. Eminim ki bana öğretmenlik yapan profesörler, İlyada'da benim bulduğumdan çok daha büyük zenginlikler bulmuşlardır. Fakat ben sahip olabileceğimden daha fazlasını istemiyorum ki. Benden daha zeki olanlara saygım büyüktür. Fakat bütün o engin bilgileri ile onlar da benim gibi bu büyük şiirden ne kadar zevk aldıklarını ölçemiyorlar. İlyada'nın en güzel bölümlerini okuduğumda beni yaşantımın dar ortamının üzerine çektiğini hissederim. Fiziksel sınırlamalarımı unutur, dünyadaki bütün özgürlüklere sahip olduğum duygusuna kapılırım. Aneide daha az hayranlık duyarım ama onu da severim. Onu notların ve sözlüğün yardımı olmadan olabildiğince çabucak okudum. Özellikle hoşuma giden bölümleri tercüme etmekten çok büyük zevk alırım. Virgil'in kelime oyunları bazen harikulade olmaktadır. Fakat onun tanrıları ve insanları Homer'inkinden gerçek görünmemektedirler. Virgil tıpkı ay ışığında bir heykel gibi nazik ve romantiktir. Homer ise saçlarındaki rüzgar ile gün ışığındaki güzel, canlı gençliği temsil eder. İncil'i anlayabildiğimden çok önceleri okumaya başlamıştım. Onun bahşettiklerine karşı ruhumun sağır olduğu zamanları düşünmek şimdi bana garip geliyor. Fakat yapacak hiçbir işimin olmadığı yağmurlu bir pazar günü çok iyi hatırlarım. Kuzenime İncil'den bir hikaye okumasını rica etmiştim. Anlayacağımı sanmıyordu ama Joseph ve kardeşlerin hikayesini ellerime hecelemeye başladı.